Sayfa 396. 17. Bölüm. Kara borsa silah olsa bile yasa dışı malları Belçika-Fransa sınırından her iki yönde de geçirmek aslında çok güç değildir. La Panne'daki denizle Longwy yakınındaki Lüksemburg kavşağı arasındaki sınır miller boyunca ve çoğunlukla ormanlık arazide uzanır. Buralarda sınırı geçen küçük büyük birçok yol vardır ve doğal olarak hepsinde gümrük memuru bulundurma olanağı yoktur. Bir süredir her iki hükümet de Douane Volan ya da uçan gümrük diye adlandırdıkları bir yöntemi uygulamaya başlamışlardı. Bu adla anılan gümrükçüler değişik zamanlarda değişik yolları tutarak gümrük noktaları kuruyorlardı. Ayrıca her zaman var olan gümrük noktalarında bile geçen her 10 araçtan yalnızca biri durdurulup kontrol edilirdi. Bu durumda isteyen istediği yolu seçmekte serbestti. Bir başka yolda hiçbir zaman gümrük noktaları kurulmayan yollardan geçmekti. Bu yolu genellikle Fransız şampanyası kaçıranlar seçerlerdi. Onlara göre insana neşe veren bir içkiden Belçikalıları mahrum etmenin bir anlamı yoktu. Bir meyhane sahibi olan Mark da bunu biliyordu. Bu yola şampanya yolu adı takılmıştı. Belçika'nın eski sınır kasabası Namur'dan Meuse irmağını izleyerek güneye inildiğinde önce Dinan gelir. Buradan güneye giden yolda Fransa sınırları içinde Jouet kasabasına uzanır. Fransa'nın bu yolun üstünde bir parmak gibi uzanan bölümü Belçika topraklarına girer ve üç yanı Belçika topraklarıyla çevrilidir. Aynı zamanda av alanı olan bu bölümde sayısız yol göze çarpar. Dinan'dan Givet'e giden ana yolda bir sınır kapısı vardır. Aslında biri Fransa'ya biri de Belçika'ya ait iki gümrük noktası söz konusudur. Ve her ikisinin arasındaki uzaklık 4 metre kadardır. Birinden öteki rahatça görülür. Şafak sökmeden az önce Mark haritasını çıkardı ve Shannon'la Jean-Baptiste sınırı nereden geçeceklerini ayrıntılarıyla açıkladı. Her ikisi de anlatılanları iyice kavradıktan sonra önde Belçika, arkada da Fransız plakalı kamyon olmak üzere 200 metre arayla ilerlemeye başladılar. Dinan'ın güneyindeki yol oldukça iyiydi. Çevreye neredeyse birbirlerinin içine giren köyler sıralanmıştı. Sabahın alacakaranlığında bu köyler sessiz ve kasvetliydi. Dinan'ın 6 kilometre güneyinde sağa sapan bir yol vardı. Mark bu yola saptı. Daha sapar sapmaz Meuse ırmağı gözden kayboldu. 4,5 kilometre boyunca sık ağaçlı, bol dönemeçli dar yolda ilerlediler. Sınıra paralel ve av alanına yakın uzanıyordu izledikleri yol. Vlaming hiçbir uyarıda bulunmadan sola saparak sınıra doğru ilerlemeye başladı. 400 metre ötede de kamyonunu yolun kenarına çekti. Kamyondan indi ve Fransız plakalı kamyona doğru yürüdü. ''Çabuk olun'' dedi. ''Burada uzun süre beklemek istemiyorum. Ostende plakasıyla nereye gideceğim açık seçik ortada.'' Eliyle yolu gösterdi. ''Sınır buradan tam 1,5 kilometre ileride. Ben lastik değiştirir gibi yapıp size 20 dakika süre tanıyacağım. Gelmezseniz doğru Dinan'a döneceğim. Kahvede buluşuruz.'' Korsikalı başıyla onayladı ve gaza bastı. Eğer uçan gümrükçüler kontrol için gelmişlerse birinci kamyon sınırı geçecek, Jivet'e kadar gidecek, sonra da sürekli kontrol altında olan öteki yoldan Dinan'a geri dönecekti. Yolda gümrükçüler yoksa bu kez 20 dakika içinde geldikleri yoldan geri dönmeleri gerekecekti. 1,5 kilometrenin sonunda sınır noktasına geldiler. Yolun her iki yanına dikilen direklerin üstündeki levhalarda buranın sınır olduğu belirtiliyordu. Sağdaki direğin yanına geldiklerinde gümrük memurları için yapılmış küçük pencereli bir kulübe gördüler. Eğer kulübede görevliler bulunsaydı, iki direğin arasına konulan kırmızı beyaz çizgili bir direkle yol kapatılmış olurdu. Ama kimsecikler yoktu. Shannon gözlerini kulübeye dikmiş, içeride birinin olup olmadığını görmeye çalışırken Langarotti kamyonu ağır ağır sürüyordu. Kulübede birilerinin varlığını gösteren hiçbir belirti yoktu. Fransız toprakları daha tehlikeliydi. Yarım kilometre sonra Fransız sınır noktasına geldiler. Belçika sınır noktası dönemecin öte yanında kalmıştı. Burada ne kulübe ne de direk vardı. Yalnızca yolun solunda Fransız gümrükçülerinin arabalarını bırakmaları için bir düzlük bulunuyordu. Ama orada da araba falan yoktu. 5 dakika daha ilerlediler. Shannon Korsikalı'ya 2 dönemeç daha ilerlemesini söyledi. Ortalıkta yine bir şey yoktu. İleride ağaçların arasında bir ışık güneye doğru ilerliyordu. ''Döndür kamyonu'' dedi Shannon, ''hadi.'' Langarotti sıkı bir dönüş yaptı. Kamyonu biraz geri aldıktan sonra tıpkı iyi cins şampanya şişesinin kapağı gibi Belçika'ya doğru ilerlemeye başladı. Bu andan sonra zaman onlar için çok değerliydi. Hızla Fransız ve Belçika sınır noktalarını geçtiler. 1,5 kilometre ötede onları beklemekte olan Mark'ın kamyonunun yanında durdular. Bir saniye sonra Mark'ın kamyonu hareket etti ve hızla Fransız sınırına doğru yol aldı. Jean-Baptiste keyifle geri döndü ve Mark'ın peşine düştü. Mark yükü ağır olduğu halde bu hızla giderse 4 dakika içinde tehlikeli bölgeden çıkacaktı. Bu süre içinde bir gümrük memurunun ortaya çıkması talihsizlik olurdu. Yine de böyle bir durumda Mark işinin çok acele olduğunu söyleyerek yağ varillerinin üstün körü gözden geçirilmesi için bir şeyler uydurabilirdi. Ne ilk ne de ikinci sınır noktasında bir görevli vardı. Fransız gümrük memurlarının arabalarını park ettikleri yerden sonra yol 5 kilometre boyunca dümdüz uzanıyordu. Bu yol boyunca bazen Fransız jandarması dolaşırdı ama o sabah hiç kimse yoktu. Langarotti Belçikalı'ya yetişti ve 200 metre gerisinden onu izlemeye başladı. 5 kilometreden sonra Mark sağa saptı, tekrar ana yola çıkıncaya kadar 6 kilometre bu ara yolda ilerledi. Ana yol kavşağında bir levha vardı. Shannon, Mark Vlaming'in pencereden kolunu çıkarıp o levhayı işaret ettiğini gördü. Levhada geldikleri yön Jivet, gitmekte oldukları yönde Rams olarak gösterilmişti. Öndeki kamyonun içinden neşeli bir kahkaha yükseldi. Yükleme işini Suasso'nun biraz güneyindeki araba park yerinde yaptılar. Arka kapakları açılan iki kamyon kıç kıça birbirlerine yanaştırıldı. Bir kamyonun kasası ötekinden biraz daha yüksek olduğu için varilleri yüklemek Shannon ve Langorotti'nin bütün güçlerini harcamalarını gerektirirdi. Ama bu işi Mark bir başına rahatlıkla halletti. Boş kamyonun kasa düzeyi ötekinden 15-20 santim daha yüksek olduğu halde çok zorlanmadı. Bu arada Jean-Baptiste ilerideki büfeye kadar gitti. Ekmek, peynir, meyve ve kahveyle döndü. Shannon'ın bıçağı yoktu. Bu nedenle hepsi Mark'ınkini kullandı. Langarotti hiçbir zaman bıçağını yemek yemek için kullanmazdı. Böyle bir amaçla kullanılırsa bıçağının şerefi 5 paralık olurdu. Onu biraz geçe yine yola koyuldular. Bu kez başka bir işi halletmeleri gerekiyordu. Belçika plakalı eski, ağır kamyon kısa bir süre sonra plakaları ve sahibini gösteren öteki yerleri sökülüp bir dereye yuvarlandı. Nasılsa Fransız yapısıydı. Sonra üçü birlikte yolculuğa devam ettiler. Kamyonu Langarotti kullanıyordu. Yasal olarak kamyon onundu. Ehliyeti de vardı. Eğer yolda durdururlarsa Toulon dışında bir çiftliği bulunan ve 3 traktörü olan bir arkadaşına makine yağı götürdüğünü söyleyecekti. Yanındaki 2 kişi ise yolda aldığı otostopçulardı. Paris'in biraz güneyinde Ordi havaalanını işaret eden bir levha gördüler. Shannon kamyondan indi ve el sıkıştılar. ''Ne yapacağınızı biliyor musunuz?'' diye sordu. Her ikisi de başlarıyla onayladı. ''Toulon'a kadar onu güven içinde götüreceğiz. Kaygılanma. Bebeğimi sakladığım zaman onu kimse bulamaz.'' dedi Langarotti. ''Toskana en geç 1 Haziran'da gelecek. Belki daha erken. O zamandan önce ben de sizin yanınıza gelirim. Nerede buluşacağımızı biliyorsunuz değil mi? Hadi iyi şanslar.'' Kamyon güneye doğru yol alırken Shannon onları el sallayarak uğurladı. Sonra yakındaki bir garaja giderek havaalanından bir taksi çağırdı. 1 saat sonra havaalanındaydı. Parasını ödeyerek Londra'ya giden uçaktan bir bilet aldı ve güneş batarken dairesine vardı. 100 gününün 46 günü geçmişti. Eve döner dönmez günlerden pazar olmasına rağmen Andy'ına telgraf çekip geldiğini bildirdi. 24 saat önce Andy ona telefon etmişti. Salı sabahı buluşmaya karar verdiler. Son görüşmelerinden bu yana olup bitenleri de Andy'ına anlatması 1 saat sürdü. Aynı zamanda elindeki paranın bittiğini, ne Londra ne de Belçika'daki hesabında para kaldığını açıkladı. ''Bundan sonra ne yapacaksın?'' diye sordu Andy. ''En geç 5 gün içinde Fransa'ya dönüp Toskana'ya yüklenecek ilk malı denetlemem gerek.'' dedi Shannon. ''Varillerin içindeki silahların dışında gemiye yüklenecek malların hepsi yasal. Giysi için gerekli olan malzeme gümrük yetkililerince kontrol edilse de bir şey olmaz. Aynı şeyi Hamburg'dan aldığımız mallar için de söyleyebilirim. Bunlar her yük gemisinin taşıyabileceği şeyler. İşaret fenerleri, gece dürbünleri ve ötekiler.'' Botlarla motorları da Morokko'ya gideceği için tehlike yaratmaz. Elbette ki kağıt üzerinde Morokko'ya gidecekler. Bunda da yasalara aykırı bir şey yok. 5 varil makine yağı geminin ihtiyacı için yanımızda olacak. Miktarı biraz çok ama başka sakıncası yok. ''Ya kuşkulanırlarsa?'' diye sordu Andy. ''Toulon'daki gümrük yetkilileri varilleri inceden inceye kontrol etmeye kalkışırlarsa?'' ''Çuvallarız.'' dedi Shannon. ''Eğer kaptan bu işten habersiz olduğunu kanıtlayamazsa gemiye el konur, ihracatçı tutuklanır, harekat yaya kalır.'' çok tehlikeli diye görüşünü belirtti Andy'in. Nasıl olmasını isterdin? Silahları şu ya da bu yoldan gemiye yüklenmesi gerekiyor. Bunun en uygun yolu da varillerin içinde girmesi. Her zaman bu kadar tehlike olur. Silahları yasaları çiğnemeden İspanya'dan alabilirdin dedi Andy'in. Evet alabilirdim diye doğruladı Shannon. Ama o zaman bu sipariş reddedilirdi. Silahlarla cephane tam tabına birbirini tamamlıyor. Bunun özel bir mesele için alındığı rahatça anlaşılırdı. Yani bir küçük harekat için. Bu durumda Madrid ya bu siparişi reddeder ya da kim kullanacak belgesini dikkatle incelemeden kabul etmezdi. Silahları İspanya'dan alıp cephaneyi kara borsadan sağlayabilirdim. Bu durumda ise cephaneyi gizlice gemiye yükleme sorunu çıkacaktı. Cephane silahlardan çok yer kaplar. Ne olursa olsun birini bu yoldan gemiye sokmak zorundayız. Bu tehlikeyi göze almak gerekiyor. Eğer işler kötü giderse bundan ben ve adamlarım zarar göreceğiz, sen değil. Senin bu işle ilgili olduğun hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Yine de hoşuma gitmiyor diye terslendi Andy'in. Ne oluyoruz? Shannon işi şakaya vuruyordu. Sinirleri mi geriliyor? Hayır. Andy'in az kalsın patronunun bir şeyi kaybetmeye alışık olmadığını söyleyecekti ki birden kendine hakim oldu. Mantık kurallarına göre eğer paralı asker bu işin sonunda hapsi boylayabilecekse elinden geldiğince dikkatli olmak zorundaydı. Bir saat işin ticari yönü üzerine konuştular. Shannon Schlinker'e tam, Alan Baker'a yarı yarıya ödeme yaptığını, paralı askerlerin maaşlarını verdiğini, kendi yol masraflarıyla Toskana için Cenova'ya gönderdiği 5.000 sterlinin Bruges'deki paraları bitirdiğini açıkladı. Bir de diye ekledi, ücretimin ikinci yarısını istiyorum. Niçin şimdi diye sordu Andy'in. Çünkü tutuklanma tehlikesi pazartesi günü başlayacak. O günden sonra da Londra'ya dönmeyeceğim. Eğer gemi olaysız yüklenirse o Brindisi'ye doğru yol alırken ben Yugoslavya'dan alınacak silahlarla uğraşacağım. Oradan da Valencia'ya geçip İspanyol cephanesini yükleyecek sonra da hedefe doğru yola koyulacağız. Artan zamanımızı limanlarda geçirmektense açık denizde geçirmeyi yeğlerim. Yaptığım programdan daha çabuk ilerledik. Gemiye gerekli olan mallar yüklendikten sonra mümkün olduğu kadar erken ayrılmak istiyorum limandan. Andy'in Shannon'ın söyledikleri üzerine biraz düşündü. Bu konuda ortaklarıma danışmam gerek dedi. Hafta sonuna kadar istediğim para İsviçre'deki hesabıma geçmeli diye karşılık verdi Shannon. Bütçenin geri kalan bölümü de Bruges'e havale edilmeli. Yaptıkları hesaptan sonra Shannon parasını aldıktan sonra İsviçre'deki hesapta 20.000 sterlin kalıyordu. Shannon niçin bu paraya ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu andan itibaren yanımda Amerikan doları karşılığında büyük miktarda seyahat çeki taşımak istiyorum. Eğer aksayan bir şey olursa rüşvet vererek örtmeye çalışacağız. Geride kalan izleri de yok etmek için harekete geçeceğim. Eğer yakayı ele verirsek hiç kimsenin bir şey öğrenmemesi gerekiyor. Aynı zamanda denize açıldıktan sonra işin gerçek yüzünü öğrenecek olan tayfaları tutabilmek için onlara prim vermek zorunda kalabilirim. Ayrıca Yugoslavya'dan alınacak silahların da geri kalan parasını vereceğim. Bu nedenle 20.000 sterline ihtiyacım var. Andy'in bütün bunları ortaklarına anlatacağını sonra da ona haber vereceğini söyledi. Ertesi gün telefon edip istediği paranın havale edilmesi için İsviçre'deki bankasına mektup yazmış olduğunu bildirdi. Shannon Cuma günü için Londra-Brüksel, Cumartesi sabahı için de Brüksel-Paris-Marsilya uçaklarında yer ayırttı. O geceyi Perşembe gününü ve gecesini Julie ile birlikte geçirdi. Sonra eşyalarını topladı, daire sahibine yazdığı açıklayıcı bir mektupla anahtarları bir zarfa koyup gönderdi. Onu havaalanına kırmızı MGB'si ile Julie götürdü. ''Ne zaman döneceksin?'' diye sordu. Üstünde yalnızca yolcular için yazılı 2 numaralı terminalin kapısı önünde. ''Dönmeyeceğim.'' dedi Shannon Julie'yi öperken. ''Öyleyse ben de seninle geleyim.'' ''Olmaz.'' Döneceksin. Sana nereye gideceğini sormuyorum ama tehlikeye atıldığını biliyorum. Seninki sıradan bir iş değil ama geri gelmelisin. Mutlaka dönmelisin. Geri dönmeyeceğim dedi yavaşça. Julie, git ve bir başkasını bul. Hıçkırarak ağlamaya başladı kız. Ben başkasını istemiyorum. Seni seviyorum. Oysa sen beni sevmiyorsun. Bu nedenle de bir daha dönmeyeceğini söylüyorsun. İşin içinde başka bir kadın var değil mi? Başka bir kadına gidiyorsun. ''Başka bir kadın yok.'' dedi Shannon. Bir yandan da saçlarını okşuyordu. Havaalanı polisi başını öte yana çevirdi. Ayrılma salonlarında nerede olursa olsun bu tür sahnelere hep rastlanır. Shannon kollarına bir başka kadını almayacağını biliyordu. Geceleri silahının soğuk namlusunu göğsüne dayayacaktı. Alnından öpüp pasaportunu kontrola götürürken Julie hala ağlıyordu. Yarım saat sonra kalkan Sabena, Londra'nın üstünden havalanarak Brüksel'e doğru uçmaya başladı. Aşağıda kalan kent bölgesi günlük güneşlikti. Mayıs ayı hava açısından çok iyi gidiyordu. Pencereden bakan biri pembe ve beyaz çiçeklerle bezenmiş elma, armut ve kiraz ağaçlarını görebilirdi. Wild'ın göbeğindeki yolların kenarında güller açmış, at kestanesi ağaçları yeşil ve beyaz renklerle pırıldıyor, kumrular meşe ağaçlarının aralarında uçuyor olmalıydı. Yıllar öncesi oralarda Chatham'da otururken bir motosiklet alıp Lumberhurst ile Smarden arasındaki bölgeyi karış karış gezdiğinden çok iyi bilirdi. Bir yerde oturabilen bir insan için gerçekten tam yerleşilecek yerdi burası. 10 dakika sonra birkaç sıra arkasında oturan bir yolcu hostesi çağırarak ön sıralarda birinin sürekli ıslık çalmasından yakındı. Cuma günü öğleden sonra Cat Shannon'ın İsviçre'deki parasını çekip hesabını kapatması 2 saatini aldı. 2 adet 5.000'er sterlinlik çek aldı banka yetkilisinden. Bunları istediği yerde bozdurabilir ya da hesabına yatırabilirdi. Geri kalan 10.000 sterlini de 50 adet 500'er dolarlık çek olarak aldı. Gerektiğinde bir imza atıp kullanabilirdi. O geceyi Brüksel'de geçirdi ve ertesi sabah Paris yoluyla Marsilya'ya gitti. Havaalanından bindiği taksiyle Langarotti'nin bir ara Lavayon adıyla kaldığı otele geldi. Kentin dışında olan bu otelde şimdi Dupre'ye kalıyordu. Otele geldiğinde Dupre dışarıda olduğu için Shannon akşama kadar bekledi. Gelince ikisi birlikte Shannon'ın kiraladığı arabayla Toulon'a gittiler. 52. gün de böylece bitiyordu ve Fransız sahil kenti sıcaktan kavruluyordu. Pazar günü ulaştırma firması açık değildi ama bunun bir önemi yoktu. Çünkü firmanın bürosu önünde buluşacaklardı. Shannon'la Dupre, Mark Vlaming ve Langarotti ile tam 9'da buluştular. Haftalardır ilk kez bir araya geliyorlardı. Bir zemler eksikti. O da Toulon'dan 100 mil ya da biraz daha uzak bir yerde Toskana ile birlikte geliyor olmalıydı. Shannon'ın önerisi üzerine Langarotti liman müdürlüğüne telefon etti. Toskana'nın Cenova'dan telgrafla o sabah geleceğini bildirdiğini ve gemi için rıhtımda bir yerin ayrıldığını kesin olarak öğrendiler. O gün yapacakları başka bir şey olmadığından Shannon'ın arabasına atlayıp denize girmek için Marsilya yolu üzerindeki taşlı balıkçı sahili Sanari'ye gittiler. Hava sıcak ve kasaba şirin bir tatil köyü olmasına rağmen Shannon kendisini rahat hissetmiyordu. İçlerinden yalnız Dupre'ye denize girdi. Döndüğünde suyun hala soğuk olduğunu söyledi. Daha sonra Haziran ve Temmuz'da ısınacak, akın akın turistler gelmeye başlayacaktı. Turistler buraya gelirken onlar bir liman kentine saldırıyor olacaklardı. Saldıracakları kent buradan millerce uzaktaydı ama hemen hemen bu kadar büyüktü. Shannon günün geri kalan bölümünü Charley'in meyhanesinin terasında Belçikalı ve Korsikalı ile içki içerek geçirdi. Aklı ertesi günün sabahındaydı. Yugoslavya'da İspanyol mallarının hiç hesaplamadıkları kırtasiyecilikler yüzünden gecikebileceğini düşünüyordu. Ama ne İspanya ne de Yugoslavya'da tutuklanacaklardı. Geminin arandığı süre içinde birkaç gün göz altında kalabilirlerdi ama başlarına başka bir şey gelemezdi. Oysa ertesi sabah ötekilere benzemiyordu. Eğer biri çıkar da varillerin içini görmek isterse aylar hatta yıllar boyunca hapiste kalabilirler, Marsilya'dan Toulon'a gelirken yol üzerinde bulunan Le Beaumet hapishanesinde sürünebilirlerdi. Parayı ödeyip arkadaşlarını arabaya çağırırken beklemenin en beter şey olduğunu düşünüyordu. Düşündüklerinden çok kolay oldu bu iş. Toulon büyük bir deniz üssü olarak ün yapmıştı. Limana Fransız donanmasının büyük gemileri sık sık gelip demir atarlardı. O pazartesi turistlerin ve sokaklarda dolaşanların ilgisi Jean Bart adlı kruvazördeydi. Karayiplerden gelen bu savaş gemisinin askerleri limanı doldurmuş, hepsi kız peşine düşmüşlerdi. Limana bakan alanı çevreleyen kafeteryalar her Akdeniz kentinde olduğu gibi burada da insan doluydu. Gölgede oturan rengarenk kalabalık gelip geçenlerdi. Limandaki yatları, savaş gemilerini ve zenginlerin dıştan takma motorlu hız teknelerini seyrediyordu. Limanın doğu yanındaki iskelede o gün sefere çıkmayan bir düzine balıkçı teknesi, onun da ötesinde gümrükçülerin alçak barakaları, ambarlar ve liman müdürlüğü vardı. Toskana öğleden hemen önce ambarların biraz ilerisindeki pek göze çarpmayan küçük bir iskeleye yanaşıyordu. Shannon Toskana bağlanana kadar 50 metre ilerideki üstünde oturduğu iskele babasından kalkmadı. Zemler ve Waldenberg'i güvertede dolaşırlarken görüyordu. Sırp ortalıkta yoktu. Herhalde hala sevgili makine dairesinde olmalıydı. Ama öteki iki tayfa güvertede geminin bağlanma işiyle ilgileniyorlardı. Bunlar Waldenberg'in bulduğu yeni tayfalar olmalıydı. Küçük bir Renault, Shannon'ın yanından hızla geçti ve iskelenin başında durdu. İçinden koyu renk takım elbise giymiş bir Fransız çıktı ve Toskana'ya doğru ilerledi. Yanaşan gemiye çıkan bu adam Dufod'un temsilcisiydi. Çok geçmeden Waldenberg'le gemiden inerek Fransız gümrük barakalarına doğru yürüdüler. Aşağı yukarı bir saat sonra çıktılar. Fransız arabasına binip kente Waldenberg'le gemiye gitti. Shannon yarım saat daha bekledikten sonra oturduğu yerden kalkıp Toskana'ya doğru yürüdü. Güverteye çıktığında Zemler onu gördü ve tayfa salonuna çağırdı. Neler oldu diye sordu Shannon bir yere oturdukları zaman. Zemler sırıttı. Çok iyi gidiyor dedi. Yeni kaptanın adını gösteren belgeleri yerine verdim. Motorun bakımını yaptırdım. Gereğinden çok battaniye ve sünger yatak aldım. Hiç soru soran olmadı. Kaptan da hala bizim İngiltere'ye mülteci götüreceğimizi sanıyor. Cenova'daki Toskana'nın her zaman iş yaptığı şirket aracılığıyla bu limanın müdürlüğüne Morokko kıyısında kurulacak kamp için gerekli malzemeyi yükleyeceğimizi gösteren bir bildiri gönderttim. Motor için gerekli makine yağı meselesi ne oldu? Zemler yine sırıttı. Önce ısmarlanmıştı ama ben telefon edip iptal ettim. Sipariş gelmeyince Waldenberg bir gün daha bekleyip yağı aldıktan sonra yola çıkmak istedi. Bunu kabul etmedim ve buradan Toulon'dan alabileceğimizi söyledim. Güzel dedi Shannon, aman dikkat et, Waldenberg yağ almaya kalkmasın. Ona yağı ısmarladığını söylersin, geldiği zaman da şaşırmaz. Demin gemiye gelen adam? Dufod'un yetkilisi, bütün mallar ambarında, kağıtlar da hazır. Malları öğleden sonra birkaç kamyona yükleyip gönderecek. Sandıklar o kadar büyük değil, yükleme işini kendimiz vinçle yaparız. İyi, kağıt üzerindeki işleri bırak, onları Waldenberg yapsın. Malların yüklenmesinden bir saat sonra petrol şirketinin kamyonu yağları getirecek. Kamyonu Langarotti kullanacak, bunun için yeterince paran var mı? Var. Öyleyse hepsini nakit olarak öde ve imzalı bir fatura al. Variller gemiye yüklenirken dikkat et, kimse bir yere çarpmasın. Hayatımda son isteyeceğim şey bu varillerin dibinin çıkmasıdır. Yoksa her yer şmayserlerle dolar. Adamlar gemiye ne zaman binecek? Bu akşam hava karardıktan sonra ayrı ayrı, yalnızca Mark ve Jane, Jean Baptiste'i bir süre için burada bırakacağım. Kamyon onda ve yapılması gereken birkaç şey daha var. Ne zaman yola çıkabilirsin? Ne zaman olursa bu gece durumu ayarlarım. Aslında yöneticilik görevinden hoşlandım. Aman sakın çok alışma, yalnızca şimdilik. Merak etme Kat, peki buradan ayrılınca nereye gideceğiz? Brindisi'ye, bilir misin? Elbette bilirim. Yugoslavya'dan İtalya'ya senin yediğin sıcak yemekten çok sigara taşıdım. Oradan ne alacağız? Hiçbir şey. Benden telgraf gelene kadar bekleyeceksiniz. Ben Almanya'da olacağım. Brindisi Liman Müdürlüğü'ne telgraf çekip ne zaman nerede olmanız gerektiğini bildireceğim. Sonra da size bildirdiğim Yugoslav Limanı'na bir telgraf çeker, belirtilen zamanda kıyıya yanaşacağınızı haber verirsiniz. Yugoslavlarla aranda bir şey yok ya. Olduğunu sanmıyorum. Ne olur ne olmaz, ben gemiden inmem. Oradan silah mı yükleneceğiz? Evet, tasarıya göre öyle. Bizim silah alıcısıyla Yugoslav yetkilileri arasında umarım bir anlaşmazlık çıkmamıştır. Gerekli olan haritaları aldın mı? Evet, söylediğin gibi Cenova'dan aldım. Waldenberg Yugoslavya'dan yüklenenleri görünce sanırım durumu kavrayacak. Yasa dışı mültecileri taşımayacağımızı anlayacak. Botların, motorların, telsizlerin ve giyeceklerin yüklenmesinden bir şey anlamayabilir. Ama silahlar bunlara benzemiyor. Biliyorum dedi Shannon. Kesenin ağzını biraz daha açarız. Sanırım ses çıkarmaz. Sen, ben, Johnny ve Mark gemide olacağız. Üstelik o zamana kadar ona variller hakkındaki gerçeği de açıklayabiliriz. Sonra da istese bile başını alıp gidemez. Yeni alınan iki tayfa nasıl? Zemler başını öne doğru sallarken beşinci sigaralarını söndürüyorlardı. Küçük salonu mavi bir duman kaplamıştı. İyi, ikisi de İtalyan, sıkı çocuklar, sözle dinliyorlar. Yanılmıyorsam ikisi de askere alınmak istenmiş. Gemiye alınmaktan ötürü mutlu oldular. Denize açılmamızı bile beklemediler. Çok güzel, öyleyse başka bir ülkenin toprağında bırakılmak istemezler. Bu durumda nerede olurlarsa olsunlar yakayı ele verince ülkelerine gönderilir, kendi polislerinin eline düşerler. Waldenberg işini bilen bir adamdı. Shannon iki tayfayla karşılaşınca selamlaştılar. Zemler Shannon'ın merkezden geldiğini söyledi. Waldenberg de çevirdi. Kaptan yardımcısı Norbiatto ve güverte tayfası Cipriani pek ilgilenmediler. Shannon Waldenberg'e talimat verdikten sonra gemiden ayrıldı. Öğleden sonra gelen Dufault'un iki kamyonu Toskane'ye yanaştı. Kamyonlarla birlikte sabahki adam da gelmişti. Gümrük barakalarından elinde kağıtlarla çıkan memur sandıkların vinçle yüklenişini izledi. Tatil köyü yapımında çalışacak işçiler için 4 sandık giyecek, spor ve gezi için ayrı ayrı sandıklarda 3 bot, aynı amaçla kullanacak motorlar ve 2 sandık da gemi için olduğu belirtilen dürbünler, telsizler, fenerler, pusulalar, sis düdükleri vardı. Yükleme sırasında gümrük memuru elindeki kağıda yüklenenleri işaretliyor, bazılarının dışarıdan geldiğini ve buradan alınanların da ihraç edilmeleri için bir engel olmadığını doğruluyordu. Gümrükçü sandıkların içine bile bakmak istemedi. Dufault'un mallarını her gün görürdü ve onların nasıl çalıştıklarını iyi bilirdi. Sandıkların hepsi gemiye yüklenince gümrük memuru yük bildirisini damgaladı. Waldenberg zemlere Almanca bir şeyler söyledi, o da çevirdi. Zemler Dufault yetkilisine Waldenberg'in makine yağına ihtiyacı olduğunu, Cenova'dan alınmak istendiğini ama zamanlarının darlığı yüzünden alamadıklarını söyledi. Yetkili defterine bu isteği not etti. ''Ne kadar istiyorsunuz?'' ''5 varil'' dedi Zemler. Waldenberg Fransızca konuşulanları anlamıyordu. ''Çok değil mi?'' dedi Dufault'un adamı. Zemler güldü. ''Bu eski tekne yakıt kadar yağ harcar. Üstelik yağı buradan alıp uzun bir süre kullanabiliriz.'' ''Ne zaman istiyorsunuz?'' ''Akşamüstü 5'te olur mu?'' diye sordu Zemler. ''6 olsun'' dedi ve istenilen yağın niteliğini, miktarını, zamanını defterine yazdı. Döndü gümrük memuruna baktı. Memur başıyla onayladı. İlgi duymamıştı, yürüyerek uzaklaştı. Biraz sonra da Dufault'un yetkilisi arabasına bindi, iki kamyon peşinde uzaklaştı. Saat 5'te Zemler gemiden ayrıldı, sahildeki bir kafeteryadan Dufault'a telefon etti ve yağ siparişini iptal etti. Kaptanın geminin ambarında dolu bir varil bulduğunu, bununla bir süre idare edebileceklerini söyledi. Yetkili bundan pek hoşlanmadı ama kabul etmek zorundaydı. 6'da bir kamyon ağır ağır iskelede ilerledi. Toskana'nın yanına gelince durdu. Kamyonu üstünde yeşil bir tulum ve tulumunun sırtında Castrol yazan Langarotti kullanıyordu. Kamyonun arka kapağını açtı, yanında getirdiği kalası büyük bir dikkatle kamyonun kasasından yere doğru uzattı. Sonra da varilleri kalasın üstünden yuvarlayarak yere indirdi. Barakasının penceresinden bakan gümrük memuru onları seyrediyordu. Waldenberg onunla göz göze gelince elini salladı. Öteki eliyle de önce varilleri sonra da gemiyi işaret etti. ''Tamam mı?'' diye seslendi. Sonra da bozuk Fransızcasıyla ''Nasıl?'' dedi. Gümrük memuru başıyla onaylayıp pencereden çekildi. Kağıda bir işaret daha koydu. Waldenberg'in emri üzerine iki tayfa varillerin altlarına destek koyduktan sonra vinçle gemiye yüklediler. Her şeye karışmayan zemler variller ambara götürülürken Waldenberg'i dikkatli olması için hiç durmadan uyarıyordu. Sonunda başlarına bir kaza gelmeden variller ambara yerleştirildi. Variller kamyondan indirildikten sonra Langarotti çekip gitmişti. Birkaç dakika sonra tulumunu kentin göbeğindeki bir çöp kutusuna attı. Limanın öteki ucundaki bir iskele babasının üstüne oturmuş olan Shannon'ın varillerin yüklenmesini izlerken soluğu kesilmişti. Zemler gibi o da yükleme işinin içinde olmayı diliyordu. Çünkü beklemek çok daha güçtü. Bu iş de bitince Toskana'daki hayat yine sakinleşti. Kaptan ve adamları güvertede görünmüyorlardı. Yalnızca makinist bir ara güverteye çıkıp temiz hava aldıktan sonra yine makine dairesine inmişti. Zemler bir yarım saat daha bekledikten sonra Shannon'la buluşmak için gemiden ayrıldı. 3 sokak ileride limandan görülmeyen bir köşede buluştular. Zemlerin ağzı kulaklarına varıyordu. ''Sana söylemiştim, hiçbir şey olmadı.'' Shannon başıyla onayladı ve bir oh çekerek gülümsedi. Tehlikenin büyüklüğünü Zemler'den daha iyi anlıyordu ama Alman'ın tersine liman işlerine aklı ermiyordu. ''Adamları gemiye ne zaman alabilirsin?'' ''Gümrükçülerin bürosu 9'da kapanır. Sabahleyin 12 ile 1 arası gelmeleri gerekiyor. 5'te denize açılacağız, böyle bildirdik.'' ''Güzel.'' dedi Shannon. ''Haydi gidip onları bulalım ve birer içki içelim. Senin bir an önce gemiye dönmeni istiyorum.'' Bir şey sormaya falan gelebilirler. Kimse gelmez. Öyle deme, biz tedbiri elden bırakmayalım. Malın başında çocuğunu bekleyen bir anne gibi durmanı istiyorum. Ben izin vermedikçe varillerin yanına kimseyi yanaştırma. Yugoslavya'daki limanda varillerin yanına yanaşılabilir. O zaman Waldenberg'e gemide ne taşıdığını söyleyeceğiz. Öteki 3 paralı askerle önceden sözleştikleri bir kafeteryada buluştular ve bira içerek serinlediler. Güneş batıyordu, hafif bir rüzgar çıkmıştı. Birkaç yat limana giriyor, bazısı da denize açılmak için rüzgarın artmasını bekliyordu. Zemler 8'de onların yanından ayrıldı ve Toskana'ya döndü. Johnny Dupre ve Mark Fleming gece yarısı 12 ile 1 arası teker teker gemiye bindiler. Saat 5'te gemi limandan ayrılırken Shannon'la Langarotti onları seyrediyordu. Langarotti Shannon'ı havaalanına götürdü. Sabah kahvaltısı ederlerken Shannon Langarotti'ye yapacağı işler hakkında talimat ve yeterince para verdi. "Seninle birlikte gitmeyi yeğlerdim," dedi Langarotti, "ya da gemiyle birlikte." "Biliyorum," dedi Shannon, "ama işin bu bölümünün becerikli bir adam tarafından görülmesini istiyorum. Çok önemli. Bu iş olmadan bir şey yapamayız. Güvenilir ve Fransızca bilen birinin yapması gerekiyor bu işi. Üstelik ötekilerin durumunu gayet iyi biliyorsun. Biri doğru dürüst Fransızca konuşamaz. Canlı ise Güney Afrika pasaportuyla oraya gidemez. Mark'la Tayfa'nın gözünü korkutmak istiyorum. Sen ondan iyi bıçak kullanırsın ama kavga istemiyorum. Sadece Tayfa'nın denileni yapması için gerekli bir gövde gösterisi, o kadar." Woldenberg'in cayması durumunu göze alarak zemlerin onun yanında durup geminin kullanılışını öğrenmesi gerek. Eğer her şey tersine giderse sonunda gemiyi kullanmak zemlere düşebilir. Bu nedenle bu işi senden başka yapacak biri yok. Langarotti bu görevi yerine getirmeyi kabul etti. "Onlar iyi çocuktur," dedi biraz iyimserce. "Tekrar karşılaşmak iyi olacak." Havaalanında birbirlerinden ayrılırlarken Shannon ona bir kez daha hatırlattı. "Eğer oraya varır da sırtımızı dayayacak bir güç bulamazsak bütün emeklerimiz boşa gidebilir. Bu nedenle bütün iş sana bağlı. Her şey hazır. Sen yalnızca dediklerimi yap ve pürüz çıkarsa düzeltiver. Bir aya kadar görüşürüz." Korsikalı'dan ayrıldı ve gümrükten sonra Paris üzerinden Hamburg'a gidecek olan uçağına bindi.